From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinde yapılan bu yayın İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 184. yıllık genel konferansıdır. Bu yayında kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiş olan konuşmacıları ve bu oturuma eşlik eden Mormon Tabernacle Korosu'nu dinleyeceksiniz. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Kilisede 1. Başkanlığın 1. Danışmanı Başkan Henry B. Eyring bu oturumu yönetecektir.
Brothers and sisters.
Kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 184. yıllık genel konferansının 4. oturumuna hoş geldiniz. Bu konferansa başkanlık eden Başkan Thomas S. Munson benden bu oturumu yönetmemi istedi. Dünyanın her tarafından radyo, televizyon, internet ya da uydu iletişimi yoluyla bu toplantılara katılan sizlere selamlarımızı ve iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu sabah aramızda bulunan genel otoritelere ve genel yetkililere teşekkür ediyor ve onlara da hoş geldiniz diyoruz. Bu oturumdaki müzik Mac Wilberg yönetiminde, Ork'ta Richard Elliot ve Andrew Unsworth eşliğinde Mormon Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu oturumu gelin biz Rabbi sevenler ilahisini söyleyerek açtı ve şimdi bizlere bu sevinçli ve neşeli günde ilahisini lütfedecekler. Ardından açılış duası 70'ler başkanlığından yaşlı El Whitney Clayton tarafından edilecek.
Our beloved Heavenly Father,
Cennetteki babamız, bu güzel günde senin önüne gelip kutsal ruhunun bizlerle beraber olmasını diliyoruz ve kalbimizin ve aklımızın açılmasını nasip eyle. Ve kalplerimize, konuşmacıların konuşmalarının kalplerimize dokunmasını nasip eyle. Bugün de güçlendirmemizi ve senin oğlun İsa Mesih'e yaklaşabilmemizi ve onun gibi olabilmemizi ve onun için hizmet edenler olabilmemizi nasip eyle. Ve bu duayı kalbimizden ediyoruz İsa Mesih'in adıyla. Amin.
The choir will now sing. Şimdi hepimiz ilerleyelim ilahisini söyleyecek. Müzikten sonra birinci başkanlıktaki ikinci danışman Başkan Dieter F. Uchtdorf'u dinlemekten memnun olacağız. Onun ardından 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı M. Russell Ballard ve İlköğretim Genel Başkanlığındaki birinci danışman kız kardeş Jean Stevens konuşacak.
Courage for Thank you, choir. What a blessing you are for us and
for all. Gerçekten bizim için çok çok büyük nimet onların şarkı söylemeleri. Yıllar boyunca üzüntüleri ruhlarının derinliklerine kadar inen birçok insanla karşılaşmanın kutsal ayrıcalığına sahip oldum. O anlarda sevgili kardeşlerimi dinledim ve sıkıntıları nedeniyle onlarla birlikte üzüldüm. Onlara ne söyleyeceğim hakkında derin derin düşündüm ve onları zorlukları hakkında nasıl teselli edeceğimi ve destekleyeceğimi bilmek için çabaladım. Genellikle üzüntüleri onlara bir son gibi görünen şeylerden kaynaklanmaktadır. Bazıları sevdikleri bir kişinin ölümü veya bir aile bireyinden ayrılma gibi değer verdikleri bir ilişkinin sonuyla yüz yüzedirler. Diğerleri evlenme, çocuk sahibi olma veya bir hastalığı yenmeye dair umutlarının sona erişiyle yüz yüze olduklarını hissetmektedirler. Diğerleri ise dünyadaki kafa karıştırıcı ve çelişkili seslerin onları doğru olduğundan bir zamanlar emin oldukları şeyi sorgulamaya hatta terk etmeye ayartması nedeniyle inançlarının sona erişiyle yüz yüze olabilirler. Hepimizin er ya da geç dünyamızın kumaşının dikiş yerlerinden koptuğu, bizi yalnız hüsran dolu ve başıboş hisseder bir durumda bıraktığı zamanları tecrübe edeceğimize inanıyorum. Bu herkesin başına gelebilir. Kimse dokunulmaz değildir. Herkesin durumu farklıdır ve her yaşamın ayrıntıları kendine özgüdür. Bununla birlikte yaşamlarımıza girebilen karamsarlığı alıp götürecek bir şey olduğunu öğrenmiş durumdayım. Yaşamı daha tatlı, daha sevinçli, hatta muhteşem hale getirmek için yapabileceğimiz bir şey vardır. Tasayla yüklü bir kişinin Tanrı'ya şükran sunması gerektiğini önermek dünyevi bilgeliğe ters gelebilir. Ama karamsarlık şişesini bir kenara koyup bunun yerine minnettarlık kadehini kaldıranlar şifa, huzur ve anlayışın arındırıcı içeceğini bulabilirler. Mesih'in öğrencileri olarak bizlere Rabbimiz İsa Mesih'e her şey için şükretmemiz, Rabbe şükran ezgileri okumamız ve yüreğimizi Tanrı'ya şükranla doldurmamız emredilmiştir. Neden Tanrı bize minnettar olmamızı emretmektedir? Onun tüm emirleri bize bereketler sağlamak için verilmiştir. Emirler özgür irademizi kullanmak ve bereket almak için fırsatlardır. Bizi seven cenneteki babamız, minnettarlık ruhu geliştirmeyi seçmenin bize gerçek sevinç ve büyük mutluluk getireceğini bilmektedir. Fakat bazı insanlar, benim dünyam paramparça olurken ben ne için minnettar olmalıyım diyebilirler. Belki de ne için minnettar olacağımıza odaklanmak yanlış bir yaklaşımdır. Eğer minnettarlığımız sadece sayabileceğimiz nimetlerin sayısıyla orantılı olursa bir minnet ruhu geliştirmek zordur. Doğrudur ki sık sık nimetlerimizi saymak önemlidir. Ve bunu denemiş olan herkes birçok nimetimiz olduğunu bilir. Ancak Rabbin sınandığımız zamanlarda bereket ve rahatlık zamanlarına göre daha az minnettar olmamızı beklediğine inanmıyorum. Aslında kutsal yazı referanslarının çoğu nimetler için minnettar olmaktan bahsetmez. Daha ziyade genel bir minnettarlık ruhu ve tutumunu önerirler. Yaşam dilediğimiz şekilde gidiyor gibi göründüğünde nimetler için minnettar olmak kolaydır. Ama peki ya dilediğimiz şeylerin ulaşılamaz göründüğü zamanlarda ne olacak? Minnettarlığı mevcut durumumuzdan bağımsız şekilde var olan bir eğilim, bir yaşam tarzı olarak görmemizi öneririm. Başka bir deyişle, nimetler için minnettar olmak yerine her ne olursa olsun, her şartta minnettar olmaya odaklanmamızı öneriyorum. Bir müşteriye yemeği sevip sevmediğini soran bir garson hakkında eski bir hikaye vardır. Konuk her şeyin iyi olduğunu ama daha fazla ekmek servisi yapsalardı daha iyi olacağını söyleyerek cevap verir. Ertesi gün adam geri döndüğünde garson ona iki yerine dört dilim ekmek vererek ekmek miktarını ikiye katlar. Ama adam yine de mutlu değildir. Ertesi gün garson ekmeği gene iki kat arttırır ama adam hala memnun değildir. Dördüncü gün garson adamı mutlu etmeye gerçekten kararlıdır. Bu nedenle yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir ekmek somununu alır, ikiye ayırır, gülümseyerek müşteriye servis eder. Garson adamın tepkisini sabırsızlıkla merak etmektedir. Yemekten sonra adam garsona bakar ve şöyle söyler. Her zamanki gibi iyiydi ama görüyorum ki tekrar 2 dilim ekmek vermeye başlamışsınız. Kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, seçim bizimdir. Eksikliğini hissettiğimiz nimetlere odaklanarak minnettarlığımızı sınırlandırmayı seçebiliriz. Ya da minnettar yüreği asla sarsılmamış olan Nefi gibi olmayı seçebiliriz. Kardeşler onu gemide bağladıklarında, ki o gemiyi onları vaat edilmiş diyara götürmek için Nefi inşa etmişti, ayak ve el bilekleri öyle acıyordu ki, çok şişmişlerdi. Ve şiddetli bir fırtına onları denizin derinliklerine çekmek üzere tehdit ediyordu. Nefi, yani yine de şöyle dedi, Tanrım'a güvendim ve bütün gün ona şükrettim. Ve çektiğim sıkıntılar yüzünden Rabbe söylenmedim. Neredeyse her şeye sahip olan ama sonra hepsini kaybeden Eyüp gibi olmayı seçebiliriz. Eyüp başına gelenlere rağmen şöyle diyerek cevap verdi. Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Büyük Salt'taki doğru gerçekleştirdikleri yavaş ve sıkıntılı yolculukları sırasında minnettarlık ruhunu kaybetmeyen, hatta şarkı söyleyip dans ederek Tanrı'nın iyiliklerine sevinen Mormon öncüleri gibi olmayı seçebiliriz. Birçoğumuz yolculuğun zorluğu nedeniyle pes etmeye, şikayet etmeye ve kıvranmaya meyilli olurduk. Liberty hapishanesindeki perişan şartlarda tutsak iken, yürekten sevdiği sevgili kardeşlerine yetkileri dahilindeki her şeyi güler yüzle yapmalarını ve daha sonra tam bir güvenle Tanrı'nın kurtuluşunu ve onun gücünü açıkça göstermesini görmek için beklemelerini söyleyerek ilham dolu sözler yazan Peygamber Joseph Smith gibi olmayı seçebiliriz. Ne olursa olsun minnettar olmayı seçebiliriz. Bu tür bir minnettarlık etrafımızda meydana gelen her şeyin ötesine geçer. Hayal kırıklığını, cesaretsizliği ve umutsuzluğu gölgede bırakır. Kış mevsiminin buzlu manzarasında tıpkı yaz mevsiminin hoş sıcaklığındaki gibi güzel güzel çiçekler açar. Koşullarımız ne olursa olsun, Tanrı'ya minnettar olduğumuzda büyük sıkıntıların ortasında dahi tatlı bir huzur hissedebiliriz. Kederli olduğumuzda bile yüreklerimizde mutlu olabilir ve övgüler sunabiliriz. Acı çektiğimizde Mesih'in kefaretinden dolayı sevinebiliriz. Acı, üzüntünün soğuğunda cennetin kucaklamasının yakınlığı ve sıcaklığını hissedebiliriz. Bazen minnettar olmanın sorunlarımız çözüldükten sonra yaptığımız bir şey olduğunu düşünürüz. Ama bu korkunç bir basiretsizliktir. Tanrı'ya yağmur yağdığı için teşekkür etmeden önce gökkuşağını bekleyerek yaşamda ne kadar çok şeyi kaçırıyoruz. Sıkıntılı günlerde minnettar olmak şartlarımızdan hoşnut olmamız anlamına gelmez. İnanç gözüyle bugünkü zorluklarımızın ötesine baktığımız anlamına gelir. Bu dudakların değil, ruhun minnettarlığıdır. Yüreği iyileştiren ve aklın sınırlarını genişleten bir minnettarlıktır. Koşullarımız ne olursa olsun, minnettar olmak Tanrı'ya inanç eylemidir. Tanrı'ya güvenmemizi ve görülmeyen fakat gerçek olan şeyleri ümit etmemizi gerektirir. Minnettar olarak benim değil senin istediğin olsun diyen sevgili kurtarıcımızın örneğini takip ederiz. Gerçek minnettarlık umut ve tanıklığın ifadesidir. Yaşamın imtihanlarını her zaman anlamadığımızı kabullenmekten ama bir gün anlayacağımızı umut etmekten kaynaklanır. Her koşulda minnettarlık hissimiz bildiğimiz sayısız kutsal gerçekler ile beslenmektedir. Babamız çocuklarına büyük mutluluk planını vermiştir. Onun oğlu İsa Mesih'in kefareti sayesinde sevdiklerimizle birlikte sonsuza dek yaşayabiliriz. Sonunda hastalık veya sakatlık yüzünden arındırılmış görkemli sakatlık yükünden arındırılmış görkemli, mükemmel ve ölümsüz bedenlere sahip olacağız. Üzüntü gözyaşlarımız ve kaybettiğimiz insanların ardından döktüğümüz gözyaşları iyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle sunulan mutluluk ve sevinç bolluğuyla yer değiştirecektir. Kurtarıcının havalilerine korkmuş, şüphe eden adamlardan, ustanın korkusuz, neşeli temsilcilerine dönüştüren şey bu tür bir tanıklık olmalıdır. Çarmıha gerilişini takip eden saatlerde meydana gelen şeyi anlamaktan aciz bir şekilde umutsuzluk ve kederle dolmuşlardı. Ama tek bir olay her şeyi değiştirdi. Rab onlara göründü ve ellerime, ayaklarıma bakın. İşte benim, dedi. Havariler dirilmiş Mesih'i fark ettiklerinde, sevgili kurtarıcılarının görkemli dirilişine tanık olduklarında farklı insanlar oldular. Hiçbir şey onları görevlerini yerine getirmekten alıkoyamazdı. Tanıklıkları nedeniyle başlarına gelen işkence, aşağılanma ve hatta ölümü cesaret ve kararlılıkla kabul ettiler. Rabbi övmeleri ve ona hizmet etmeleri engellenemedi. Her yerde insanların yaşamlarını değiştirdiler. Dünyayı değiştirdiler. Aynı dönüşümü yaşamak için havariler gibi kurtarıcıyı görmenize gerek yoktur. Mesih olan ve kutsal ruhtan doğan tanıklığınız, ölümlükteki hayal kırıklığına uğratan sona erişleri unutmanıza ve dünyanın fidye ile kurtarıcısının hazırlamış olduğu parlak geleceği görmenize yardım edebilir. Ebedi kaderimiz hakkında bildiklerimizin ışığında yaşamın acı sona erişleriyle karşılaştığımız zaman bunların bize kabul edilmez gelmeleri şaşkınlık uyandırıcı mıdır? İçimizde sona erişlere direnen bir şey varmış gibidir. Neden bu böyledir? Çünkü biz sonsuzluğun ham maddesiyle yaratılmışızdır. Biz ebedi varlıklarız ve adı sonsuz olan ve sayısız ebedi nimetleri vaat eden, her şeye gücü yeten Tanrı'nın çocuklarıyız. İsa Mesih'in sevindirici haberi hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursak, buradaki ölümlükteki sona erişlerin asla sona eriş olmadıklarını o kadar iyi anlarız. Onlar daha ziyade kesintilerdir. İnananları bekleyen ebedi neşeye kıyasla bir gün küçücük gözükecek geçici duraksamalardır. Cennetteki babamın planında gerçek sona erişler olmadığı, sadece ebedi başlangıçlar olduğu için ona ne kadar da minnettarım. Kardeşlerim, içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, minnettarlıkla dolmak için sebebimiz yok mudur? Yüreklerimizin Tanrı'ya şükranla dolmasına izin vermek için daha büyük bir sebebe ihtiyacımız var mı? Sevinmemiz için büyük bir sebep yok mudur? Ne mutlu bize eğer Tanrı'nın eserlerini hayatın harikalarında görebiliyorsak. Cennetteki babamıza minnettarlık algımızı genişletir ve vizyonumuzu netleştirir. Alçak gönüllülüğe ilham verir ve etrafımızdaki insan kardeşlerimize ve Tanrı'nın yarattığı her şeye karşı duyduğumuz empatiyi artırır. Minnettarlık tüm Mesih'e benzer niteliklerin hızlandırıcısıdır. Şükran dolu bir yürek tüm erdemlerin kaynağıdır. Rab her şeyi minnettarlıkla kabul edenlerin yüceltileceği ve dünyadaki nimetlerin onlara verileceğini vaat etmiştir. Her gün minnettarlık içinde yaşayalım. Özellikle ölümlülüğün parçası olan ve ilk bakışta açıklanması zor sona erişler esnasında. Ruhlarımızın merhametli cennetteki babamıza doğru şükranla yükselmesine izin verelim. Her zaman ve sürekli olarak cennetteki babamıza seslenelim. Ona ve onun sevgili oğluna olan minnettarlığımızı sözlerimizle ve yaptıklarımızla gösterelim. Bunun için dua ediyorum ve size tanıklığımı ve kutsamamı bırakıyorum. İsa Mesih'in kutsal adıyla. Amin.
Eylül ayında
Eylül ayında İngiltere'deki görevimden evime döndüm. Döndükten 3 gün sonra bir arkadaşımla beraber Utah Üniversitesi'nde Hello Day dansına katıldım. Arkadaşım bana tanışmam gerektiğini düşündüğü Barbara Bowen adındaki güzel bir ikinci sınıf üniversite öğrencisinden bahsetti. Onu yanıma getirdi ve bizi tanıştırdı. Biz de dans etmeye başladık. Ne yazık ki bu bizim ebelemece dansı dediğimiz bir şeydi. Yani siz dans ettiğiniz kızla sadece biri omzunuza dokunup sizi ebeleyene kadar dans edebiliyordunuz. Barbara hayat dolu ve popüler bir kızdı. Dolayısıyla başka bir delikanlı omzuma dokunup beni ebeleyene kadar onunla sadece bir dakikadan daha az bir süre dans edebildim. Bu benim için kabul edilemez bir durumdu. Görevli hizmetim sırasında takip etmenin önemini öğrendiğim için onun telefon numarasını aldım ve onu ertesi gün arayıp ona çıkma teklif ettim. Ancak kendisi okul sorumlulukları ve arkadaşlarına verdiği sözlerden dolayı çok meşguldü. Şükürler olsun ki görev hizmetim bana cesaretim kırıldığında ısrar etmeyi de öğretmişti ve en sonunda onunla çıkmayı başardım. Bu buluşmamızdan sonra tekrar buluşmaya devam ettik. Bu buluşmalar sırasında en azından onu ilgilendirdiği kadarıyla onu kendimin tek, gerçek ve yaşayan, görevini tamamlamış görevli olduğuna ikna edebildim. Bugün 64 yıl sonra 7 tane çocuk, pek çok torun ve torunların çocukları önemli bir gerçeğin kanadıdır ki vereceğiniz mesaj ne kadar güzel olursa olsun İstikrarlı ve ısrarcı bir şekilde takip etmezseniz bir sonuç alma şansınız olmayabilir. Belki bu yüzden bundan önceki iki genel konferansta verdiğim mesajlarımın takibini bugün yapmak için net bir izlenim edindim. Ekim 2011 konferansında Rabbin bize onun kilisesinin son zamanlarda İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesi olarak anılacağını söylediğini hatırlamamızı istemiştim. Rab bu sözlerle açıkça belirtmiştir ki bu sadece resmi bir unvan değildir. Aksine onun kilisesine verilmesi gereken isimdir. Onun bu açık beyanından dolayı kiliseden bahsederken Mormon kilisesi veya LDS Kilisesi gibi başka isimleri kullanmamalıyız. Mormon ifadesi bazı durumlarda kilise üyelerine atıfta bulunmak amacıyla Mormon öncüler ya da Mormon Tabernacle Korosu gibi kurumlar için uygun olarak kullanılabilir. Kilise üyeleri dünya çapında Mormonlar olarak tanınırlar ve kilisemize üye olmayanlarla olan ilişkilerimizde bu bilgiyi kilisenin tam adıyla birleştirdiğimiz takdirde uygun bir şekilde kendimizden Mormonlar olarak bahsedebiliriz. Eğer üyeler kilisenin Mormon kelimesi ile bağlantılı olan doğru ismini kullanmayı öğrenirlerse bu bizim kurtarıcının kilisesinin üyeleri Mesihçiler olduğumuzu vurgulayacaktır. Kardeşlerim, bunu takip edelim ve İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesine üye olduğumuza dair açıklama alışkanlığımızı geliştirelim. Takip etmem gerektiğini hissettiğim ikinci mesaj, son genel konferansta iletilmişti. Burada üyeleri Noel'den önce iade edilmiş sevindirici haberle ilgili öğrenmeye davet edebilecekleri en az bir kişiye yönlendirilmeleri için dua etmelerini teşvik etmiştim. Kiliseden pek çok üye Rab'be görev hizmeti fırsatı için dua etmelerinin sonucu olarak edindikleri bazı özel deneyimleri benimle paylaştılar. Örneğin, görevini tamamlamış bir görevli elini uzatabileceği bir kişiye yönlendirilmek için özellikle dua etmişti. Yüksekokuldaki eski bir sınıf arkadaşının adı aklına geldi. Facebook aracılığıyla bu bayan arkadaşına ulaştı ve arkadaşının hayatındaki anlam ve amaç için dua etmekte olduğunu öğrendi. O, arkadaşını hakikati araştırdığı zamanlarda yalnız bırakmadı ve arkadaşı Aralık ayında vaftiz oldu. Bunun gibi pek çok davet konusunda bana bilgi verildi. Ama sadece bazı davetler bu kardeşin yaptığı gibi takip edildi. Ben bir şeyi takip etme ilkesine çok derinden inanıyorum. Preach my gospel, sevindirici haberimi vaaz et, görevli rehberinde dediği gibi, takip edilmeyen bir davet vermek, bitmeyen bir yolculuğa başlamak ya da konser bileti alıp konsere gitmemek gibidir. Tamamlanmamış bir eylem, boş yere verilmiş bir sözdür. Preach my gospel, sevindirici haberimi vaaz et, herkese sadece davet etmeyi değil, aynı zamanda davetlerimizin takibinin nasıl yapılacağını da öğretir. Görevli işinin amacı, davet yoluyla insanların İsa Mesih'e ve onun kefaretine iman ederek, tövbe ederek, vaftiz olarak, kutsal ruh armağanını alarak ve sonuna kadar dayanarak iade edilmiş sevindirici haberi almalarına yardım ederek, onları Mesih'e gelmeye davet etmektir. Davet etmek kesinlikle bu sürecin bir başlangıcıdır. Fakat şunun farkına varınız ki üyeler için görevli işi insanların görevlileri dinlemelerine davet etmek kadar basit bir iş değildir. Bu aynı zamanda bu kişilerin imanlarını geliştirdiklerini, tövbe etmek için motive olduklarını, antlaşmalar yapmak için hazırlandıklarını ve sonuna kadar dayanmalarını sağlamak amacıyla görevliler ile birlikte takip etmeyi de içerir. Bu takip etme ilkesi Elçilerin İşleri kitabında gösterilmiştir. Bir gün Petrus'la Yuhanna dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakıyorlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, "Bize bak," dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, "Bende altın ve gümüş yok. Ama bende olanı sana veriyorum," dedi. "Nasralı İsa Mesih'in adıyla yürü." Bu Rabbin hizmetkarından gelen çok güçlü bir davettir, öyle değil mi? Fakat Petrus bu davetle işini sonlandırmadı. Bu kutsal yazıdaki hikaye ardından bize şunu söyler. Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı. Yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak, Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Başka bir deyişle, Petrus kolay bir şekilde rahiplik yetkisini kullanmadı ve onu kalkıp yürümeye davet etmedi. Yaptığı davetin takibini ona elini uzatarak, sağ eliyle onu tutarak, onu kaldırarak ve onunla beraber tapınağa yürüyerek sürdürdü. Petrus'un bu örneğini göz önüne alarak sizlere şunu öneririm. Hepimiz korkularımızın yerine gerçek inancımızı koyarak 3 ayda bir, en azından yılda 4 kere birilerini tam zamanlı görevliler tarafından öğretilmeye davet ederek bu görevli işinde daha istikrarlı bir şekilde yer alabiliriz. Görevliler, Rab'den aldıkları samimi ve içten bir ilhamla ruhun aracılığıyla öğretmek için hazırlanmışlardır. Hep beraber davetlerimizin takibini yapabiliriz ve başkalarının ellerinden tutabiliriz. Onları kaldırıp ruhsal yolculuklarında onlarla beraber yürüyebiliriz. Bu süreçte size yardım etmesi için bütün üyelerin şu anki hizmet çağrılarınıza ya da kilisede ne kadar aktif olduğunuza bakmaksızın Preach My Gospel, yani Sevindirici Haberimi Vaaz Edin kitabının bir kopyasını edinmesini rica ediyorum. Bunları dağıtım merkezlerimizde bulabilirsiniz. Ya da ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Bu görevli işi için bir rehber kitaptır ki bu hepimiz için bir rehber olduğu anlamına gelir. Bu kitabı okuyun, çalışın ve daha sonra da öğrendiklerinizi davet ve takip etme yoluyla canları Mesih'e nasıl getireceğinizi anlamanıza yardım etmesi için uygulayın. Başkan Thomas S. Manson'ın dediği gibi üyelerin ve görevlilerin bir araya gelme, beraber çalışma canları ona getirmek için Rabbin bağında emek verme zamanıdır. İsa Mesih öğrencilerine şunu öğretmiştir. Ürün bol ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürünü kaldıracak işçiler göndersin. Rab, günümüzde bu duaya, dünya tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir sayıda tam zamanlı görevlilerle cevap vermiştir. Bu güvenilir yeni işçilerin gelişiyle, Rab bize bu büyük canların kurtarılması işinde ona yardımcı olmamız için başka bir şans tanımıştır. Üyelerin bu fevkalade görevlilerimize yardım etmesi ve destek vermesi için pratik yollar vardır. Örneğin, görevlilere Sevindirici Haberimi Vaaz Edin kitabını çalıştığınızı söyleyerek onlara kendi çalışmaları sırasında neler öğrendiklerini sorabilirsiniz. Birbirinizle paylaştığınızda üyeler ve tam zamanlı görevliler arasındaki artmış olan bir güven duygusu elbette gelişecektir, aynen Rabbin emrettiği gibi. Her erkek ve kadın, dünyanın kurtarıcısı olan Rab Tanrı'nın adıyla konuşmalıdır. Ve o aynı zamanda tanıklık etmek ve insanları uyarmak için üyeleri gönderdi ve dedi ki, uyarılmış olan herkes komşusunu uyarmalıdır. Kardeşlerim, ailelerin ve arkadaşların Preach My Gospel, yani Sevindirici Haberimi Vaaz Edin kitabını şahsen çalışırken öğrendiklerini, tam zamanlı görevlilerine olan mektuplarında ve e-postalarında eklediklerinde doğacak etkiyi hayal edebiliyor musunuz? Oğullarının ve kızlarının görevli hizmetinde çalışacakları ve öğretecekleri şeyleri daha iyi bildikleri ve anladıkları zaman ailelere gelecek olan nimetleri hayal edebiliyor musunuz? Hatta beraber ya da bireyler olarak bunu yaptığımızda kefaret lütfundan bize verilecek olan fevkalade bereketleri hayal edebiliyor musunuz? Kurtarıcı, bu bereketleri canların ona gelmesi davetinde bulunan ve sonra bu davetlerin takibini yaparak tanıklıklarını bildiren herkese vaat etmiştir. Rab, Peygamber Joseph Smith aracılığı ile söylemiştir ki, sevindirici haberi paylaştığımızda kutsanmış oluruz. Çünkü paylaştığımız tanıklık cennette meleklerin görmeleri için kaydedilmiştir. Ve melekler bizim için sevinmektedir ve günahlarımız bağışlanır. Rab aynı zamanda bizi günahlarımızdan affedeceğine söz vermiştir ve ardından şu emri vermiştir ki, bütün dünyaya bize bildirilmekte olan her şey hakkında tanıklığımızı verirken kararlı olmalıyız. Eğer takip edersek, Rab bizi yarı yolda bırakmayacaktır. Bütün dünyadaki kilise üyelerinin arasında tanıklığa odaklı bir davetle ve bunun takibini sadık bir şekilde yapmakla gelen tarif edilemez bir sevinç gördüm. Ben kısa bir süre önce Arjantin'deyken üyeleri bu genel konferanstan önce bir kişiyi kiliseye davet etmeleri için teşvik ettim. 8 yaşındaki Joshua beni dinledi ve en iyi arkadaşını ve onun ailesini Buenos Aires'teki mahallesinde olan açık ev toplantısına davet etti. Joshua'nın davetini ve bunu sadık bir şekilde takip ettiğini anlatan ondan yeni aldığım bir mektubu okumama izin verin. Her dakikada bir Joshua kapıya koşuyor ve onların gelip gelmediğine bakıyordu. Onların geleceklerini bildiğini söylüyordu. Zaman ilerledi ama Joshua'nın arkadaşı gelmedi. Ama Joshua vazgeçmedi. Her dakikada bir ön kapıyı inançla kontrol etti. Artık vazgeçmenin zamanıydı ki Joshua zıplamaya başlayarak "Geldiler, geldiler!" diye herkese haberdar etti. Dışarı baktığımda kiliseye doğru gelen bir aileyi gördüm. Joshua onları karşılamak için koştu ve arkadaşını kucakladı. Hepsi içeri girdi ve açık ev toplantısından oldukça keyif aldıkları görünüyordu. Broşürlerden aldılar ve yeni arkadaşlarla tanışarak bizimle uzun bir zaman geçirdiler. Bu küçük çocuğun inancını görmek ve ilk öğretimdeki çocukların da görevli olabileceğini görmek muhteşemdi. Tanıklığımı bildiririm ki birisini bulmak, davet etmek ve bunu takip etmek konusunda güven ve inançla birlikte çalıştığımızda kurtarıcı bizi gülümseyecek ve Tanrı'nın yüz binlerce çocuğu hayatın amacını ve huzurunu bulacaklardır. Tanrı kurtarma işini hızlandırma çabalarımızda her birimizi kutsasın. Alçak gönüllü bir şekilde İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.
Few feelings compare with the tender emotions.
Az duygu, anne baba olmanın şefkatli hisleriyle kıyaslanabilir. Canımızdan kıymetli bebeklerin cennetten bize gönderilmesinden daha güzel bir duygu yoktur. Erkek kardeşlerimden birisi bunu özellikle üzücü bir şekilde tecrübe etti. İlk oğlu prematür olarak ve sadece 1.3 kilogram ağırlığında dünyaya geldi. Hunter, hayatının ilk 2 ayını bir hastanenin yeni doğan bebeklerin yoğun bakım ünitesinde geçirdi. O aylar ailece Rabbin yardımını ümit ettiğimiz, rica ettiğimiz duygusal bir zamandı. Küçük Hunter yardıma çok muhtaçtı. Yaşamak için gerekli olan gücü bulmaya çalışıyordu. Sevecen babasının güçlü eli, savunmasız küçücük çocuğuna cesaret vermek için sık sık oğlunun küçücük elini tutuyordu. Ve bu tüm Tanrı'nın çocukları için de aynıdır. Cennetteki babamız sonsuz sevgisiyle her birimize elini uzatır. Onun gücü her şeye yeter. O bizim öğrenmemizi, gelişmemizi ve ona geri dönmemizi arzu eder. Bu cennetteki babamızın amacı olan insanlar için ölümsüzlüğü ve sonsuz hayatı gerçekleştirmeyi tanımlar. Rabbe olan imanımız ve güvenimiz daha çok geliştiğinde onun bizi kutsayan ve kurtaran gücüne erişebiliriz. Mormon kitabı çocuklarını kurtaracak olan Rabbin gücüyle ilgili bu güzel konuyu sayfalarında işlemiştir. Nefi kitabında ilk bölümünde bunu 20. ayette "Fakat işte ben Nefi, Rabbin şefkatli merhametinin inançlarından ötürü seçtiği herkesin üzerinde onları kurtuluş gücüyle güçlendirmek için olacağını size göstereceğim demektedir. Uzun yıllar önce bu ayette ifade edilen gerçekleri bizzat anlayabildim. Cennetteki babamızın bize gerçekten ne kadar yakın olduğunu ve bize yardım etmeyi ne kadar çok arz ettiğini anladım. Bir akşam hava kararmaya başladığında çocuklarımla beraber arabamızla giderken ıssız bir yolda yürüyen bir çocuğu fark ettim. Çocuğu geçtikten sonra geri dönüp çocuğa yardım etmem gerektiğine dair güçlü bir his duydum. Ama gece vakti yabancı birinin aracıyla yanında durduğunu görünce korkacağından endişelenerek yoluma devam ettim. O güçlü his zihnime "git o çocuğa yardım et" sözleriyle tekrar geldi. Geri döndüm ve ona sordum. "Yardıma ihtiyacın var mı? Sana yardım etmem gerektiğini hissettim." Bize doğru döndü ve gözlerinden yaşlar akarak, "Gerçekten mi? Birisinin gelip bana yardım etmesi için dua ediyordum," dedi. Çocuğun yardım için ettiği dua, bana gelen bir ilhamla cevap buldu. Ruhtan gelen böyle bir açık talimatı, alma tecrübem kalbimde hala yaşayan unutulmaz bir iz bıraktı. Ve 25 yıl sonra ve Tanrı'nın şefkatli merhameti sayesinde birkaç ay önce bu çocukla yeniden karşılaştım. Bu deneyimin sadece benim hikayem değil, ayrıca onun da hikayesi olduğunu keşfettim. Derek Nance, şimdi kendi ailesi olan bir baba. O da benim gibi bu hikayeyi hiç unutmamış. Bu yaşadıklarımız Tanrı'nın dualarımızı duyduğuna ve cevapladığına dair olan inancımızın temelini atmamıza yardımcı oldu. Her ikimiz de Tanrı'nın bize göz kulak olduğunu bu hikaye ile çocuklarımıza anlattık. Biz yalnız değiliz. O gece Derek okul sonrası bir aktivite için okulda kalmış ve son otobüsü kaçırmıştı. Genç bir delikanlı olarak eve gidebileceğini hissederek yürümeye başlamıştı. Issız yolda yürürken aradan 1,5 saat geçmişti. Hala eve ulaşmasına kilometreler vardı. Etrafta hiçbir ev görünmüyordu ve korkmuştu. Umutsuzca bir çakılıyanın arkasına yürüdü, diz çöktü ve cennetteki babadan yardım istedi. Derek'in yola dönmesinden birkaç dakika sonra dua ettiği yardımı sağlamak için ben durdum. Ve şimdi bunca yıl sonra Derek o olayı şöyle dile getiriyor. Rab benim gibi zayıf, ileriyi göremeyen bir çocuğu önemsemişti. Dünyada olup biten onca şeye rağmen o benim durumumun farkındaydı ve yardım gönderecek kadar beni sevmişti. O, terk edilmiş yol kenarından bugüne kadar Rab dualarıma defalarca karşılık verdi. Onun cevapları her zaman anında ve anlaşılır değildir. Ama onun beni fark etmesi, o yalnız gecede olduğu gibi bugün de aşikardır. Ne zaman hayatın karanlık gölgeleri dünyamı kaplasa, onun her zaman beni güven içinde eve döndürmek için bir plan olduğunu biliyorum. Derin ifade ettiği gibi her dua çok kısa sürede cevaplanmaz. Ama gerçekten bizim babamız bizi bilir ve kalpten yakarışlarımızı duyar. O mucizelerini her bir dua ve her insan için ayrı ayrı gerçekleştirir. Tanrı'nın bize yardım edeceğine güvenebiliriz. Bu yardım bizim istediğimiz biçimde değil ama bizim gelişmemize en iyi şekilde yardım edecek biçimdedir. Kendi arzumuzu onun arzusuna teslim etmek güç olabilir ama onun gibi olmak ve onun bize sunduğu huzuru bulmak için bu gereklidir. Kendimizi C.S. Lewis'in tasvir ettiği gibi hissedebiliriz. Kendimi dua etmekten alıkoyamadığım için dua ederim. Uyanmak ve uyumak gibi sınırsız ihtiyaçlarım sebebiyle dua ediyorum. Dua Rabbi değiştirmez, beni değiştirir. Kutsal yazılarda Rabbi güvenen ve ondan yardım alıp onun tarafından kurtarılanlara ait birçok hikaye vardır. Güçlü Goliat'ın elinden Rabbe güvenerek ölümden kurtulan genç Davud'u düşünün. Rabbe yalvarışlarıyla bağlı olduğu zincirlerden kurtulan Nefi'yi düşünün. Dualarıyla Rabbin yardımını arayan genç Joseph Smith'i düşünün. O, karanlığın gücünden kurtarıldı ve mucizevi bir cevap aldı. Bu insanların her biri gerçek ve zor sorunlarla yüz yüze geldi. Her biri imanla hareket etti ve Rabbe güvendi. Her biri Rabbin yardımını aldı. Ve hala günümüzde Tanrı'nın gücü ve sevgisi onun çocuklarının hayatlarında kendini göstermektedir. Kısa süre önce bunu Zimbabwe ve Botswana'da iman dolu azizlerin hayatlarında gördüm. Küçük Chivoretso dalında bir oruç ve tanıklık toplantısında çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin tanıklıkları benim yüreğimi çok etkiledi ve bana ilham verdi. Her biri Rab İsa Mesih'e olan inançlarını güçlü ifadelerle paylaştı. Hayatlarında sorunlar ve zor koşullar eksik olmasa da onlar her gün Rab'be güvenerek yaşıyorlar. Onlar Rab'bin elinin hayatlarında olduğunu kabul ederler ve bunu sık sık şu sözlerle ifade ederler: Tanrı'ya çok minnettarım. Birkaç yıl önce inancına sadık bir aile, mahallemizin üyelerine Rab'be duydukları benzer güvenle örnek oldular. Arne ve Vinita Gatural'ın harika bir ailesi vardı ve mutlu bir yaşamları vardı. Arne'ın başarılı bir kariyeri vardı ve sonra beklenmedik bir şekilde agresif bir kansere yakalandığı teşhis konuldu. Doktorların tahmini hiç iyi değildi. Sadece birkaç haftalık ömrü kalmıştı. Aile son bir defa birlikte olmak istedi. Bütün çocukları bir araya toplandı. Bazıları çok uzaklardan geldi. Birlikte olabilecekleri çok değerli 48 saatleri vardı. Gatral ailesi dikkatli bir şekilde kendilerine en çok anlam ifade eden şeyleri seçti. Aile fotoğrafları, birlikte akşam yemeği, Salt Lake Tapınağı'nda bir oturum. Vinita Tapınağı'nın kapısından dışarı çıktığımızda bizim bu hayatta birlikte olduğumuz son anlardı dedi. Ama oradan onlar için bu hayattan daha fazlasının olduğu güvencesiyle ayrıldılar. Kutsal tapınak sözleşmeleri sayesinde Tanrı'nın vaatlerinde umutları vardır. Sonsuza dek birlikte olabilirler. Bundan sonraki iki ay sayılamayacak kadar çok nimetlerle doluydu. Arne ve Vinita'nın Rab'be olan inancı ve güveni, Vinita'nın şu sözlerinden anlaşılabileceği gibi artıyordu. Rab sanki beni sırtında taşıyordu. Sıkıntılı anlarda bile huzuru hissedebileceğimi öğrendim. Rab'bin bizi koruyup gözetlediğini biliyordum. Eğer Rab'be güvenirsen gerçekten hayatın her sıkıntısının üstesinden gelebilirsin. Kızlarından biri şunu ekledi: anne babamızı izledik ve onların sergilediği örneği gördük. Onların inancını ve nasıl hayata tutunduklarını gördük. Bu sınamayı asla dilemezdim ama bundan vazgeçmeyi de düşünemem. Elbette Arne'ın vefatı Gatural ailesinin ümit ettiği bir sonuç değildi. Ama onların sorunu inanç sorunu değildi. İsa Mesih'in sevindirici haberi yapılması gereken işler listesi değildir. Aksine bu bizim kalplerimizde yaşar. Sevindirici haber bir ağırlık değil, bize verilen kanatlardır. O kanatlar bizleri taşır. O kanatlar Gatrialleri taşıdı. Onlar fırtınanın ortasında huzuru hissettiler. Onlar birbirlerine yaptıkları ve sadık kaldıkları tapınak anlaşmalarına sıkıca tutundular. Rab'be güvenme güçleri gelişti ve İsa Mesih ve onun kefaret etme gücüne olan imanları sayesinde güçlendiler. Kendimizi öğrencilik yolunun neresinde bulursak bulalım, kaygı ve sorunlarımız ne olursa olsun, Derek, Afrika'daki azizler ve Gatural ailesi gibi ihtiyaçlarımız için Tanrı'nın eline uzanmayı seçebiliriz. Dua ve Rab'be güven sayesinde sorunlarımızla yüzleşebiliriz ve bu süreç içinde daha fazla onun gibi oluruz. Rab her birimize konuşarak şöyle demiştir: korkma, ben seninleyim. Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Alçak gönüllü ama şüphesiz tanıklığımı paylaşırım ki Tanrı babamız bizleri kişisel olarak tanır ve bize yardım etmek için elini uzatır. Onun sevgili oğlu İsa Mesih'in sayesinde dünyevi sorunların üstesinden gelip güvenli evimize ulaşabiliriz. Ona güvenecek inancımız olsun. İsa Mesih'in adıyla dua ederim. Amin.
The choir and congregation.
Şimdi koro ve topluluk ayağa kalkıp bana ışıkta yürümeyi öğret ilahisini birlikte söyleyecek. Ardından kilisenin yönetici gözetmeni gözetmen L. Gary E. Stevenson'ı dinlemekten mutluluk duyacağız. Onun ardından 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı David A. Bednar konuşacak. Yaşlı Bednar'ın sözlerinden sonra koro bir çocuğun duası ilahisini söyleyecek.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Son kış olimpiyat oyunları, 89 ülkeyi temsil eden atletlerin 98 farklı daldaki yarışmalarıyla dünyayı büyüledi. Dikkat çekecek derecede bu atletlerden 10'u İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin üyeleriydi. Ve bunlardan 3'ü, geçenlerde Church News'de belirtildiği gibi madalya kazandı. Christopher Vogt, Noel Parker Pace ve Tora Bright. Onlara ve yarışmış olan tüm atletlere tebriklerimizi sunuyoruz. Bu sabah bu oyunlardan bahsederek düşüncelerimi hayatlarının rotasını belirleyen kritik yıllarında olan genç beylere, genç hanımlara ve genç bekar yetişkinlere yöneltiyorum. Size hitap ederken büyük bir aciliyet duygusu hissediyorum. Sizin bu aciliyeti hissetmeniz için ilk önce bu son zaman aziz atletlerinden biri olan Noel Parker Pace'in hikayesini paylaşacağım. Noel'in yarıştığı dal olan skeletonda atletler hızlıca koşup sonra başları önde küçük bir kıza dalarak momentumlarını yakalarlar. Yüzleri buzun birkaç santimetre üzerinde, kavisli buzlu pistte saatte 145 kilometreyi bulan bir hızla aşağı doğru giderler. En önemlisi, 4 gergin 60 saniyelik yarışma süresinde olacaklara bağlı olarak yılların hazırlığı ya bir başarı ya da bir hayal kırıklığı olarak değerlendirilecektir. Noel'in geçmiş 2006 olimpiyat rüyaları, korkunç bir kaza onu kırık bir ayakla bırakınca paramparça oldu. 2010 olimpiyatlarında da sadece bir salise edip madalya kürsüsünde olmayı kaçırdığında rüyası yine gerçekleşemedi. 2014 olimpiyatlarında ilk yarışmasına başlamayı beklerken hissettiği endişeyi hayal edebiliyor musunuz? Yılların hazırlığı sadece çok kısa bir zamanda sonuçlanacaktı. Toplam 4 dakika. Yıllarca bu 4 dakika için çalıştı ve sonra bunları yaşamı boyunca düşünüp taşınacaktı. Noel'in En son yarışması neredeyse kusursuzdu. Bitiş çizgisini geçtikten sonra başardık diye bağırışını ve ailesini kucaklamak için tribüne koşuşunu asla unutmayacağız. Yılların hazırlığı sonuç getirmişti. Boynundaki genç hanımlar madalyasını gördük ve bunun yanında gümüş madalya takıldı. Noel'in tüm olimpiyat rüyalarının sadece 4 kısa dakikaya bağlı olması haksızlık olarak görünebilir. Ancak o bunu biliyordu. Ve o yüzden çok özenle hazırlandı. 4 dakikanın önemini, aciliyetini ve hayatının geri kalan kısmı için ne anlama geldiğini algılıyordu. 4 kişilik yarış kızı dalında bronz madalya kazanmış takımın bir üyesi olan Christopher Fogg'u da hatırlıyoruz. 2010 olimpiyatlarında geçirdiği müthiş kazadan sonra vazgeçebilirdi ama azimle devam etti. Şahane, kurtarıcı bir yarışın sonunda canla başla kazanmak için çalıştığı ödülü kazandı. Şimdi sonsuz hayatı olan yolunuzun bu atletlerin 4 dakikalık performanslarına nasıl benzer olduğunu düşünün. Siz sonsuz bir varlıksınız. Doğmadan önce bir ruh olarak yaşıyordunuz. Sevgi dolu cennetteki babanın huzurunda eğitim gördünüz ve dünyaya kısa bir süreliğine gelmek için hazırlandınız. Evet, performans göstermeye geldiniz. Bu yaşam sizin 4 dakikanızdır. Siz buradayken davranışlarınız sonsuz hayatın ödülünü alıp almayacağınızı belirleyecektir. Peygamber Amulek şöyle açıkladı. Bu hayat Tanrı ile karşılaşmaya hazırlanma zamanıdır. Evet, işte bu hayatın günü sizin işlerinizi yapacağınız gündür. Bir anlamda 4 dakikanız zaten başlamıştır. Zaman ilerliyor. Havari Pavlus'un sözleri çok uygun görünüyor. Yarışta koşun ki ödülü kazanasınız. Bir olimpik atletin kısa süreli performansındaki belli adımlar, buz patencileri ve snowboardcular için atlamalar ve manevralar, yarış kızı pistindeki virajların başarıyla alınması veya yokuş aşağı slalom pistindeki kapıların direkt çiftleri arasından geçmek nasıl kesinlikle gerekliyse, aynı şekilde bizim hayatımızda da dünyada ruhsal performansımız sayesinde ilerlememizi sağlayan kontrol noktaları gibi belli şeyler mutlaka gereklidir. Bu ruhsal işaretler, Tanrı tarafından verilen sevindirici haberin gerekli kutsal törenleridir. Vaftiz, kutsal ruh armağanını almak, rahiplik kutsal törenleri, tapınak kutsal törenleri ve Rabbin sofrasından her hafta yiyip içmek. Bu kutsal törenler de Tanrı'ya bağlılığın gücü gösterilir. Ve aynı şekilde antrenman disiplini bir atleti nasıl yaptığı spordaki unsurları ortaya koymada en yüksek seviyede hazırlayıp ona yeterlilik kazandırıyorsa, emirleri tutmak da size kurtarıcı kutsal törenleri gerçekleştirme hakkını kazandıracaktır. Aciliyeti hissediyor musunuz? Genç arkadaşlarım, 4 dakikalık performansınızda nerede olursanız olun, madalyamı garantilemek için bundan sonra ne yapmam gerekir diye iyice düşünmenizi ısrar ediyorum. Muhtemelen bu konferans sırasında ruh bunun ne olması gerektiğini size fısıldadı. Geleceğinizdeki bir kutsal tören için daha düşünceli olarak hazırlanmak veya da uzun zaman önce yapmanız gereken bir kutsal töreni yerine getirmek, ne olursa olsun o adımı atın. Şimdi yapın. Beklemeyin. 4 dakikanız çabucak geçecek ve bu hayatta ne yaptığınızı düşünmek için sonsuzluk sizin olacak. Öz disiplin gereklidir. Günlük dua, kutsal yazıları çalışma ve kilise katılımı antrenmanınızın temeli olmalıdır. İstikrarlı bir şekilde emirlere itaat etmek, yaptığınız anlaşmalara sadık kalmak ve gençleri güçlendirmek için kitapçığında bulunan Rabbin standartlarını takip etmek gereklidir. Muhtemelen hayatınızda ruhsal gelişiminizi yavaşlatmaya ya da durdurmaya yönelik tehdit edici bazı şeylerden haberdarsınızdır. Eğer öyleyse, Pavlus'un tavsiyesini takip edin. Her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Tövbe etmek için halen çok geç değil. Ama yakında geç olabilir. Çünkü kimse ne zaman 4 dakikanızın biteceğini bilemez. Şimdi kendi kendinize belki zaten her şeyi berbat ettim. Benim 4 dakikam zaten bir felaket. Bari vazgeçeyim gitsin diye düşünüyorsunuzdur. Eğer öyleyse böyle düşünmeyi bırakın ve bir daha asla böyle düşünmeyin. Kefaretin mucizesi bizim performansımızdaki kusurları telafi edebilir. Yaşlı Jeffrey ve Holland'ın öğrettiği gibi, hala isteksiz olabileceklere sesleniyorum. Tanrı'nın sevgisinin yenilendiren gücü ve onun lütfunun mucizesi için tanıklık ederim. Öğretmen, daha vakit var dedikçe asla çok geç değildir. Geciktirmeyin. Hatırlayın, yalnız değilsiniz. Kurtarıcı söz verdi ki o sizi öksüz bırakmayacak. Ayrıca size destek olan aileniz, arkadaşlarınız ve liderleriniz var. Sözlerim kilisenin gençlerine yönelik olmasına rağmen anne babalara ve dede ninelere şunu öneriyorum. Geçenlerde yaşlı David Abednar gerekli kutsal törenlerle antlaşma yolundaki ilerlemeyi belirten bir aile değerlendirmesi yapmanın basit bir yolunu tarif etti. Tek gereken şey üzerinde iki sütunu olan bir parça kağıt, isim ve bir sonraki ya da ihtiyaç duyulan kutsal tören için plan. Ben geçenlerde ailemin her üyesini listeleyerek bu planı yaptım. Onların arasında yakında kutsanacak bir bebek torunun, vaftiz için hazırlanması gerekli olan 6 yaşında bir erkek torunun, ayrıca rahiplik ve tapınak ilahi güç armağanı için hazırlığı yaklaşan 18 yaşına girecek oğlumun olduğunu fark ettim. Bu basit alıştırma, antlaşma yolunda ailemizin her üyesine yardım etmeye dair rolümüzü her biri için bir eylem planı hazırlayarak gerçekleştirmekte bana ve Lesa'ya yardım etti. Bu muhtemelen sizi aile görüşmelerine, aile ev akşamı derslerine hazır olmanıza ve hatta ailenizce gerekli kutsal törenlere davetlere yönlendirecek bir fikirdir. Kendim de bir kayakçı ve snowboardçu olarak Avustralyalı LDS atleti snowboardçu Tora Bright'ın yarım boru yarışında 4 dakikalık gümüş madalya kazandıran performansından oldukça çok etkilendim. Bir backside rodeo 720 ile sloşlandırarak neredeyse kusursuz bir yarışmayı tamamladığında bütün dünyayı büyülemişti. Ancak daha da etkileyici olan ve dünyayı şaşırtan şey rakiplerine nasıl elini uzatıp Messi'ye benzer sevgiyi göstermesiydi. Son turdaki ilk yarışta kötü sonuç alan Amerikalı snowboardçu Kelly Clark ikinci yarışması için gergin gözüküyordu. Clark gelip bana sarıldı diye hatırlıyor. Ben yeterince sakinleşene kadar bana sarıldı ve yavaş nefes almaya başladım. Bir arkadaş tarafından kucaklanmak güzeldi. Kelly Clark daha sonra kazananlar podyumuna Tora'nın yanında bronz madalya sahibi olarak katıldı. Rakibine karşı gösterdiği kendi gümüş madalyasını riske atabilecek alışılmadık bu nezaket davranışı hakkında kendisine sorulduğunda Tora basit bir şekilde ''Ben bir yarışmacıyım, en iyisini yapmaya çalışıyorum ama rakiplerimin de en iyisini yapmalarını isterim.'' dedi. Bunu aklınızda tutarak sizin cesaretlendirmenize ihtiyacı olan birisi var mı diye düşünün. Bir aile üyesi, bir arkadaş, bir sınıf arkadaşı ya da kurul üyesi bir arkadaşınız. Onlara kendi 4 dakikalarında nasıl yardım edebilirsiniz? Sevgili arkadaşlar, neşe dolu bir seyahatin ortasındasınız. Bir bakıma rampada ya da kızak pistinde ileriye doğru yarışıyorsunuz ve yol boyunca her unsuru yerine getirmeniz için ya da her dönüşü geçmeniz zor olabilir. Ama hatırlayın, siz bu milenyum için hazırlandınız. Performans sergilemek için sıra sizde. Bu sizin 4 dakikanız. Vakit geldi. Yeteneklerinize olan sonsuz güvenimi dile getirmek istiyorum. Yanınızda dünyanın kurtarıcısı var. Onun yardımını isterseniz ve onun talimatlarına uyarsanız nasıl kaybedebilirsiniz ki? Konuşmama yaşayan bir peygamber olan Başkan Thomas Emmons'un İsa Mesih ve onun kurtarıcımız ve fidyeyle kurtaranımız rolüyle kutsandığımıza dair tanıklığımla son veriyorum. Onun kutsal adı İsa Mesih'in adıyla. Amin.
I have a dear friend who in the early years of his marriage
evliliğinin ilk yıllarında kendisinin ve ailesinin 4 şekerli bir kamyonete ihtiyacı olduğuna inanmış olan sevgili bir arkadaşım var. Karısı onun bu yeni araca ihtiyacı olmadığından ama onu sadece istediğinden emindi. Bu karı koca arasındaki şaka dolu bir diyalog onların bu tür bir alışverişin avantajları ve dezavantajlarını gözden geçirmelerine yol açtı. Hayatım, 4 şekerli bir kamyonete ihtiyacımız var. Eşi ise şöyle sordu. Neden yeni bir kamyonete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorsun? Arkadaşım eşinin sorusuna kendince mükemmel bir cevapla yanıt verdi.
Peki ya korkunç bir fırtınada çocuklarımız için süte ihtiyacımız olur ve markete ancak kamyonetle gidebilirsek? Eşi gülümseyerek şöyle dedi. Eğer yeni bir kamyonet alırsak süt alacak paramız olmayacak. O halde neden acil bir durumda markete nasıl gideceğimiz konusunda endişeleniyoruz? Zaman geçtikçe birbirlerine bu konuda akıl danışmaya devam ettiler. Ve nihayetinde kamyoneti satın almaya karar verdiler. Yeni araca sahip olduktan kısa süre sonra arkadaşım kamyonetin gerekliliğini kanıtlamak ve onu satın almayı istemesindeki nedenleri geçerli kılmak istedi. Eve getirmek için yakmalık odun kesmeye karar verdi. Mevsim sonbahardı ve arkadaşım odun bulmayı arzu ettiği dağlar çoktan karla kaplıydı. Dağın yamacına doğru çıktıkça kar gitgide derinleşti. Arkadaşım kaygan yol şartlarının bir risk olduğunu fark etti. Ama yeni kamyonetine olan sonsuz güveni sayesinde ilerlemeye devam etti. Ne yazık ki arkadaşım karlı yol boyunca çok fazla ilerledi. Kamyoneti odun kesmeyi planladığı yerde yolun kenarına çektiğinde kara saplandı. Yeni kamyonetin dört tekerlerinin hepsi kara batmıştı. Kendisini bu tehlikeli durumdan kurtarmak için ne yapacağını bilmediğini hemen fark etti. Mahcup olmuş ve endişelenmişti. Arkadaşım bu duruma tepkisiz kalmamaya karar verdi. Kamyonetten çıktı ve odun kesmeye başladı. Kamyonetin arkasını ağır yükle tamamen doldurdu. Daha sonra kamyoneti kardan çıkarmak için sürmeyi bir kez daha denemeye karar verdi. Kamyoneti vitese takıp gaza bastıktan sonra yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Kamyonet yavaşça kardan çıktı ve yola döndü. Sonunda mutlu ve mütevazi bir şekilde tekrar eve dönebilecek durumdaydı. Arkadaşım kamyonet ve odun hakkındaki bu hikayeden öğrenilebilecek hayati dersleri vurgularken kutsal ruhun yardımı için dua ediyorum. Onun kardan çıkmak, yola geri dönmek ve ilerlemek için ihtiyaç duyduğu çekiş gücünü sağlayan şey odunların yüküydü. Onun ailesine ve evine dönmesini sağlayan şey o yüktü. Kardeşlerim, her birimiz bir yük taşıyoruz. Bireysel yükümüz taleplerden ve fırsatlardan, yükümlülüklerden ve ayrıcalıklardan, ıstıraplardan ve nimetlerden ve seçeneklerden ve kısıtlamalardan oluşmaktadır. Yükümüzü belirli aralıklarla ve dua ederek değerlendirirken rehberlik eden iki soru yardımcı olabilir. Taşıdığım yük dar ve ince yolda Mesih'e inançla ilerlememi sağlayacak ve saplanmamı önleyecek ruhsal çekişi üretmekte mi? Taşıdığım yük sonuçta cennetteki babanın yanına dönebilmem için gerekli ruhsal çekişi yaratmakta mı? Bazen mutluluğun bir yükün olmaması anlamına geldiğine yanlışlıkla inanabiliriz. Ama bir yük taşımak mutluluk planının gerekli ve temel bir parçasıdır. Bireysel yükümüzün ruhsal çekiş üretmesi gerekli olduğu için yaşamlarımızda en önemli şeyleri olan dikkatimizi dağıtacak ve bizi saptıracak birçok güzel ama gereksiz şeyi kendi hayatımızda taşımamaya dikkat etmeliyiz. Kurtarıcı şöyle demiştir. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Bir boyunduruk normalde iki öküz veya başka hayvanlar arasında kullanılan ve onların bir yükü birlikte çekmesini sağlayan bir kalastır. Boyunduruk hayvanları yan yana yerleştirir ve böylece bir işi başarmak için birlikte hareket edebilirler. Kardeşlerim, Rabbin boyunduruğunu yüklenin şeklindeki kendine özgü bireysel daveti üzerinde düşünün. Kutsal antlaşmalar yapmak ve onlara uymak bizi Rab İsa Mesih'in boyunduruğuna ve onunla aynı boyunduruğa koşar. Özünde en iyi çabalarımız onun çabalarıyla denk olmasa ve karşılaştırılamayacak durumda olsa dahi kurtarıcı bizi ona güvenmeye ve yükü onunla birlikte çekmeye çağırmaktadır. Ölümlük yolculuğu boyunca ona güvenip onunla birlikte yükümüzü çektiğimiz sürece gerçekten de onun boyunduruğunu taşımak kolaydır ve onun yükü hafiftir. Yalnız değilizdir ve asla yalnız olmamıza gerek yoktur. Günlük yaşamlarımızda ilahi yardımla ilerleyebiliriz. Kurtarıcının kefareti sayesinde kendi kapasitemizin ve kuvvetimizin ötesinde bir kapasiteye ve kuvvete sahip olabiliriz. Rabbin belirttiği gibi hayatımızı yaşamaya devam etmeliyiz ve sevinmeliyiz. Çünkü o hayatımızın sonuna kadar bizimledir. Mormon kitabındaki Amulon'un alma ve halkına zulmettiği örneği düşünün. Rabbin sesi bu öğrencilere sıkıntılı günlerinde geldi. Başlarınızı kaldırın, içiniz rahat olsun. Çünkü benimle yaptığınız antlaşmayı biliyorum. Ve halkımla antlaşmaya girip onları tutsaklıktan kurtaracağım. Antlaşmaların kurtarma vaadindeki merkeziyetine dikkat edin. Yapılan ve dürüstlükle onurlandırılan antlaşmalar ve uygunluk rahiplik yetkisiyle gerçekleştirilen kutsal törenler, İsa Mesih'in kefareti sayesinde mevcut kılınan nimetlerin tamamını almakta gereklidir. Çünkü rahipliğin kutsal törenlerinde Tanrı'ya bağlılığın gücü, kefaretin nimetleri dahil olmak üzere erkekler ve kadınlara bu dünyada gösterilir. Biz alma ve halkının kaydındaki bir sonraki ayeti göz önünde bulundururken kurtarıcının şu ifadesini hatırlayın. Boyundurumu taşıma kolay, yüküm hafiftir ve omuzlarınıza vurulan yükü hafifleteceğim. Öyle ki boyunduruk altındayken bile sırtınızdaki yükleri hissetmeyeceksiniz. Birçoğumuz bu kutsal yazının bir yükün aniden ve kalıcı olarak kaldırılacağını belirtmekte olduğunu varsayabilir. Bununla birlikte bir sonraki ayet yükün nasıl hafiflediğini anlatır. Ve şimdi öyle oldu ki alma ile kardeşlerin sırtına vurulan yükler hafifletildi. Evet, Rab onlara öyle bir güç verdi ki yüklerini kolayca taşıyabildiler. Ve Rabbin bütün isteklerine sabırla ve neşeyle boyun eğdiler. Engeller ve zorluklar halkın üzerinden hemen kaldırılmadı. Ama alma ve takipçileri güçlendirildi. Ve artan kapasiteleri yüklerini hafifletti. Bu iyi insanlar kefaretin aracılığıyla temsilciler olarak hareket etmek ve kendi şartlarında etkide bulunmak için güçlendirildi. Ve Rabbin gücüyle alma ve halkı Zarahemla ülkesindeki güvenli bölgeye yönlendirildi. Benim sevgili kardeşlerim, İsa Mesih'in kefareti, Adem'in düşüşünün etkilerinin üstesinden gelmek ve bireysel günahlarımız ve kabahatlerimizin bağışlanmasını mümkün kılmakla kalmaz. Ama ayrıca onun kefareti, ölümlü kapasitelerimizin çok üstüne çıkan şekilde iyilik yapmamızı ve daha iyi olmamızı sağlar. Birçoğumuz yanlış şeyler yaptığımızda ve günahın yaşamlarımızdaki etkilerinin üstesinden gelmek için yardıma ihtiyaç duyduğumuzda, kurtarıcı onun fidyeyle kurtaran gücü yoluyla temiz olmamızı bizim için mümkün kılmıştır. Ama kefaretin itaatkar, layık ve titiz olan ve daha iyi olmaya ve daha sadık bir şekilde hizmet etmek üzere çaba gösteren inançlı erkekler ve kadınlar için olduğunu da anlıyor muyuz? Kefaretin yaşamlarımızdaki bu güçlendirici yönünü tam olarak kabulleniyor muyuz? Yoksa yanlış bir şekilde yükümüzü kendi kararlılığımızla, irade gücü ve disiplin yoluyla ve açık bir şekilde sınırlı olan kapasitelerimizle tamamen yalnız başımıza taşımamız gerektiğine mi inanıyoruz diye merak ediyorum. Bilmemiz gereken şeylerden biri İsa Mesih'in dünyaya bizim için ölmek üzere geldiğidir. Ama ayrıca Rabbin kefareti yoluyla ve kutsal ruhun gücüyle bizi canlandırmayı, sadece rehberlik etmeyi değil ama ayrıca bizi güçlendirmeyi
ve iyileştirmeyi arzu etmesinin kıymetini bilmemiz gerekir. Alma, kurtarıcının bize neden ve nasıl imkanlar sunabileceğini açıklamaktadır. Ve o her çeşit ağrılara, sıkıntılara ve ayartmalara katlanarak ilerleyecektir. Ve bunu halkının ağrılarını ve hastalıklarını kendi üzerine alacak diyen sözün yerine gelmesi için yapacaktır. Ve o halkını bağlayan ölümün bağlarını çözebilmek için ölümü kendi üzerine alacaktır. Ve bedene göre içinin merhametle dolabilmesi için onların zayıflıklarını üzerine alacaktır. Böylece bedene göre halkının zayıflıkları doğrultusunda nasıl yardım edeceğini bilecektir. Böylece kardeşlerim, kurtarıcı sadece günahlarımız ve kötülüklerimiz için değil, ama ayrıca fiziksel acılarımız ve ıstıraplarımız, zayıflıklarımız ve kusurlarımız, korkularımız ve hüsranlarımız, hayal kırıklıklarımız ve cesaretsizliğimiz, üzüntülerimiz ve pişmanlığımız, umutsuzluğumuz ve çaresizliğimiz, yaşadığımız adaletsizlikler ve haksızlıklar ve bize rahat vermeyen duygusal sıkıntılar için acı çekmiştir. İlk olarak kurtarıcının tecrübe etmediği ama sizin veya benim ölümlülükte karşılaştığımız fiziksel acı, ruhsal yara, manevi ıstırap veya gönül yarası, dermansızlık veya zayıflık yoktur. Bir zayıflık anında kimse bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Kimse anlamıyor diye feryat edebiliriz. Ama Tanrı'nın oğlu mükemmel bir şekilde bilir ve anlar. Çünkü o bizim bireysel yüklerimizi hissetmiş ve taşımıştır. Ve sonsuz ve ebedi kurban olduğu için o mükemmel bir empatiye sahiptir. Ve bize merhamet elini uzatabilir. Olabileceğimizden daha fazlasını olmamız için bize elini uzatır, dokunur, yardım eder, şifa verir ve güçlendirir. Ve sadece kendi gücümüze güvenerek asla yapamayacağımız şeyleri yapmamıza yardım eder. Gerçekten de onun boyunduruğu kolaydır ve onun yükü hafiftir. Sizleri kişisel yükünüzü değerlendirirken kurtarıcının kefareti hakkında çalışmaya, dua etmeye, derin derin düşünmeye ve daha fazla öğrenmek için çaba göstermeye davet ediyorum. Açıkçası kefaret hakkındaki birçok şeyi ölümlü akıllarımızda anlayamayız. Ama kefaretin birçok yönünü anlayabiliriz ve anlamaya ihtiyacımız vardır. Arkadaşım için odun yükü hayat kurtaran çekişi sağladı. Boş kamyon dört şekerle donatılmış olsa dahi karda ilerleyemezdi. Çekişi üretmek için ağır bir yük gerekliydi. Bunu sağlayan yüktü. Arkadaşımın kardan çıkmasını, tekrar yola koyulmasını, ilerlemesini ve ailesine dönmesini sağlayan şey yüktü. Her birimizin hayatındaki değişik yükler, kutsal Mesih'in erdemlerine, merhametine ve lütfuna güvenmemize yardım eder. Kurtarıcının yüklerimizi kolayca taşımamızda bize yardım edeceğine tanıklık ederim ve bunu vaat ederim. Kutsal anlaşmalar yoluyla onunla aynı boyunduruğa koşulduğumuzda ve onun kefaretinin yaşamlarımızdaki imkan sunan gücünü edindiğimizde, onun isteğini gitgide anlamaya çalışacağız ve ona göre yaşayacağız. Ayrıca Tanrı'nın şartlarımızı kendi isteğimize göre değiştirmesi için durmak bilmeden dua etmektense, şartlarımızdan ders çıkarmak, onları değiştirmek veya kabullenmek için gerekli kuvvet için dua edeceğiz. Etki edilen nesneler olmaktansa etki eden kişiler olacağız. Ruhsal çekişle kutsanacağız. Dilerim her birimiz kurtarıcının kefareti sayesinde daha iyi işler yaparız ve daha iyi oluruz. Bu özel ve kutsal Şabat gününde Mesih İsa'nın fidye ile kurtaranımız olduğuna dair tanıklığımı bildiriyorum. O 6 Nisan günü İsa Mesih'in son zaman Hazretler Kilisesi'nin
kurulduğu gündür aynı zamanda. Bu özel ve kutsal Şabat gününde tanıklığımı bildiriyorum ki o yaşamaktadır ve o bizi arındıracak, iyileştirecek, bize rehberlik edecek, bizi koruyacak ve kuvvetlendirecektir. Bu şeyleri İsa Mesih'in kutsal adıyla tanıklık ederim. Amin.
We are grateful.
Sundukları güzel müzik için bu koroya minnettarız. Ayrıca Ayrıca bu sabah bize konuşan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu oturumun son konuşmacısı Peygamberimiz Başkan Thomas S. Munson olacak. Başkan Munson'ın sözlerinden sonra koro bize yol göster ey yüce Yehova ilahisini söyleyecek ve kapanış duasını genç hanımlar genel başkanlığındaki ikinci danışman kız kardeş Neil F. Marriott tarafından edilecek. Başkan Munson.
My beloved brothers and sisters,
sevgili kardeşlerim, kurtarıcımız insanlar arasında hizmet ederken meraklı bir kutsal yasa uzmanı ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? Matta, İsa'nın şöyle yanıtladığını kaydeder. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Markos bu açıklamayı kurtarıcının şu ifadesiyle bitirir. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur. Eğer bu ölümlü dünya yolculuğundaki yol arkadaşlarımızı sevmezsek, Tanrı'yı gerçek anlamda sevemeyiz. Aynı şekilde hepimizin babası olan Tanrı'yı sevmezsek, arkadaşlarımızı tam olarak sevemeyiz. Havari Yuhanna bize şöyle söyler. Tanrı'yı seven, kardeşini de sevsin. Diyen buyruğu Mesih'ten aldık. Hepimiz cennetteki babamızın ruh çocuklarıyız ve bu yüzden hepimiz kardeşiz. Bu gerçeği aklımızda tuttukça, Tanrı'nın bütün çocuklarını sevmek kolaylaşacaktır. Aslında sevgi, sevindirici haberin en temel parçasıdır. Ve İsa Mesih bizim örneğimizdir. Onun hayatı sevginin mirasıydı. Hastayı iyileştirdi, ezilmişi ayağa kaldırdı, günahkarı kurtardı. Ve sonunda kızgın bir kalabalık onun canını aldı. Ve hala Golgota tepesinden şu sözler duyulur. Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu şefkat ve sevginin fani dünyadaki en son ifadesiydi. Sevginin nezaket, sabır, özverilik, anlayış ve bağışlama gibi belirtileri olan pek çok özelliği vardır. Bütün ilişkilerimizde bu ve bunun gibi özellikler diğer insanların kalplerimizdeki sevgiyi görmelerine yardımcı olacaktır. Genellikle sevgimiz birbirimizle olan günlük etkileşimlerimizde görünecektir. Bunun gösterilmesinin en önemli yolu birinin ihtiyacını fark etme ve sonra bunu karşılama yeteneğimizdir. Şu kısa şiirde ifade edilen duyguya her zaman değer verdim. Gece ağladım. Görme zorluğu çektiğim için. Öyle ki birisinin ihtiyacını görememiştim. Ancak bugüne kadar biraz olsun pişmanlık hissetmedim. Fazla nazik olduğum için. Geçenlerde sevgi dolu şefkatin dokunaklı, umulmadık sonuçlar doğurmuş bir örneği bana bildirildi. Yıl 1933'tü. Büyük ekonomik kriz yüzünden iş imkanları oldukça kıttı. Yer, Birleşik Devletler'in doğusuydu. Arlene Bisacker, liseden daha yeni mezun olmuştu. Uzun bir iş arayışından sonra sonunda bir giysi fabrikasında terzi olarak iş bulabildi. Fabrika çalışanlarına yalnızca birlikte doğru şekilde diktikleri parça başına günlük olarak ödeme yapıyordu. Daha fazla ürettiklerinde onlara daha fazla ödeniyordu. Bir gün fabrikada çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra Arlene kendisini şaşırtan ve kızdıran bir prosedürle karşılaştı. Üzerinde çalıştığı parçayı tamamlamak üzere başarısız denemesini sökmeye çalışarak dikiş makinesinin başına oturdu. Diğer tüm terziler yapabilecekleri kadar çok parçayı tamamlamaya çalışarak acele ettikleri için ona yardım edebilecek hiç kimse görünmüyordu. Arlene kendini çaresiz ve umutsuz hissetti. Sessizce ağlamaya başladı. Arlene'in karşısında Bernice Rock oturuyordu. Ondan daha yaşlıydı ve bir terzi olarak daha tecrübeliydi. Arlene'in sıkıntısını fark eden Bernice, kendi işini bıraktı ve Arlene'in yanına oturdu. Nazikçe ona açıklamalarda bulundu ve yardım etti. Arlene kendine güven kazanana ve elinde parçayı başarıyla tamamlayana kadar yanında kaldı. Sonra Bernice, başka birine yardım ettiği için yapabileceği kadar parçayı tamamlama fırsatını kaçırmış olarak kendi makinesinin başına döndü. Bu sevgi dolu nazik davranıştan ötürü Bernice ve Arlene hayat boyu arkadaş oldular. İkisi de daha sonra evlendi ve çocuk sahibi oldular. 1950'lerde bir gün kilisenin bir üyesi olan Bernice, Arlene ve ailesine Mormon kitabının bir kopyasını verdi. 1960'da Arlene, kocası ve çocukları vaftiz olarak kilisenin üyesi oldular. Sonra onlar Tanrı'nın kutsal tapınağında mühürlendiler. Tanımadığı ama başı dertte olan ve yardıma ihtiyacı olan bir kişi için kendini zor durumda bırakma pahasına yardım eden Bernice, tarafından gösterilen yardımseverliğin sonucu olarak yaşayan ve ölmüş sayısız bireyler şimdi sevindirici haberin kurtarıcı kutsal törenlerinin keyfini yaşıyorlar. Yaşamımızdaki her gün çevremizdeki insanlara karşı sevgi ve nezaket göstermemiz için bizlere fırsatlar verilmektedir. Başkan Spencer W. Kimball şöyle demiştir. Otoparklarda, ofislerde, asansörlerde ve başka yerlerde karşılaştığımız ölümlülerin Tanrı'nın bizi sevmemiz ve hizmet etmemiz için verdiği insanlığın bir parçası olduğunu hatırlamalıyız. Eğer etrafımızdaki insanları kardeşlerimiz olarak göremezsek, insanlığın genel kardeşliğiyle ilgili konuşmamızın bize pek faydası olmayacaktır. Genelde sevgimizi gösterme fırsatlarımız beklenmedik şekilde gelir. Böyle bir fırsatın örneği Ekim 1981'de bir gazete makalesinde ortaya çıktı. Buradaki sevgi ve merhametten çok ilgilendiğim için bu küpürü dosyalarımın içinde 30 yıldan fazla bir süredir sakladım. Bu makale 150 yolcu taşıyan Alaska Hava Yolları'nın Alaska Anchorage'dan Seattle, Washington'a yaptığı aktarmasız uçuşun ağır yaralı bir çocuğu taşımak için uzak mesafedeki bir Alaska şehrine doğru yönünün değiştirmesini içeriyordu. 2 yaşındaki erkek çocuğu evinin yakınlarında oynarken bir cam parçasının üzerine düşmüş ve kolundaki atar damarını kesmişti. Bu şehir Anchorage'ın 725 kilometre güneyindeydi ve kesinlikle uçuş rotası üzerinde değildi. Buna rağmen çocuğa olay yerine müdahale eden sağlık görevlileri acil yardım istediler. Bu yüzden çocuğun oradan alınması ve Seattle'daki bir hastanede tedavi edilebilmesi için uçağın rotası değiştirildi. Uçak uzaktaki şehrin yakınına indiği zaman sağlık görevlileri çocuğun çok ağır kanaması olduğu ve Seattle'a kadar hayatta kalamayacağı konusunda pilotu bilgilendirdiler. Karar, uçuş rotası dışında 320 kilometre daha uçarak en yakın hastaneli şehir olan Alaska Juneau'ya uçmaktı. Çocuğu Juneau'ya taşıdıktan sonra uçak Seattle'a doğru uçtu fakat saatlerce gecikmişti. Yolcuların çoğu randevularını ve aktarmalı uçuşlarını kaçırmış olmalarına rağmen hiçbir şikayetçi olmadı. Hatta dakikalar ve saatler geçerken çocuk ve ailesi için büyük miktarda para topladılar. Uçak Seattle'a inmek üzereyken pilot telsizden aldığı çocuğun durumunun iyiye gittiği haberini anons edince yolcular alkışlamaya başladılar. Kutsal yazıların şu sözleri aklıma geldi. Ancak ilahi sevgi Mesih'in saf sevgisidir. Ve son günde kimde ilahi sevgi varsa onun durumu iyi olacaktır. Kardeşlerim, sevgimizi göstermenin en büyük fırsatlarından bazıları evlerimizin duvarları arasında olacaktır. Sevgi, aile yaşamının en önemli parçası olmalıdır. Ama çoğu zaman öyle değildir. Çok fazla sabırsızlık, çok fazla tartışma, çok fazla kavga, çok fazla gözyaşı olabilir. Başkan Gordon B. Hinckley şöyle yakındı. Neden sevdiklerimiz sık sık ağır sözlerimizin hedefleri oluyorlar? Neden bazen sanki insanlara hançer saplar gibi onları can evinden vurarak konuşuyoruz? Bu soruları yanıtlamak hepimiz için farklı olabilir. Ama yine de gerçek şudur ki sebeplerin önemi yoktur. Eğer birbirimizi sevme emrini tutuyorsak, birbirimize karşı nazik ve saygılı davranmalıyız. Elbette disiplinin sağlanması gereken zamanlar olacaktır. Ancak öğreti ve antlaşmalarda bulunan şu öğüdü hatırlayalım ki, başkasını azarlamamız gerektiği zaman, ardından bu kişiye karşı artan bir sevgi gösteririz. Etrafımızdakilerin düşünceleri, duyguları ve şartlarına karşı her zaman duyarlı olmaya ve düşünceli olmaya çabalayacağımızı umuyorum. Küçük düşürmeye ya da aşağılamaya izin vermeyelim. Aksine merhametli ve cesaretlendirici olalım. Dikkatli olmalıyız. Yoksa dikkatsiz sözcükler ve hareketlerle insanların kendine olan güvenlerini yok edebiliriz. Affetme, sevgiye eşlik etmelidir. Ailelerimizde ve hatta arkadaşlarımız arasında incinmiş duygular ve anlaşmazlıklar olabilir. Tekrar söylüyorum, sorunun ne kadar küçük olduğu aslında önemli değildir. Sorunların yara açmasına, iltihap kapmasına ve sonunda hayatları mahvetmesine izin verilemez ve izin verilmemelidir. Suçlama yaralıları açık tutar. Sadece affetme iyileştirir. Sevimli bir bayan, rahmetli olmadan önce bir gün beni ziyaret etmişti ve umulmadık bir şekilde bazı pişmanlıklarından bahsetti. Yıllar önce olan ve başta iyi arkadaş oldukları bir çiftçi komşuyla ama sonradan kendisi ve kocasının onunla birçok konuda anlaşamadıkları bir olayı anlattı. Bir gün bu çiftçi kendi arazisine ulaşabilmek için bayanın arazisinden geçen kestirme bir yoldan gidip gidemeyeceğini sordu. Tam bu sırada bana anlattığı hikayeyi ara verdi. Ardından titrek bir sesle şöyle söyledi. Kardeş Manson, o anda ya da daha sonra onun bizim arazimizden geçmesine izin vermedim. Ve onu kendi arazisine gitmesi için uzun yoldan yayan gitmeye mecbur tuttum. Hatalıydım ve pişmanım. O şimdi ölüp gitti ama ah keşke ona çok üzgünüm diyebilseydim. Nazik olmak için ikinci bir şansım olmasını nasıl da istiyorum. Onu dinlerken John Greenleaf Whittier'ın şu kederli yorumu aklıma geldi. Söylenebilecek ya da yazılabilecek en üzücü şey böyle olabilirdi. Kardeşlerim, insanlara sevgi ve nazik düşüncelerle yaklaşırsak, bu tür pişmanlıkların önüne geçeriz. Sevgi pek çok tanınabilir yoldan ifade edilebilir. Bir gülümseyiş, bir el sallama, iyi bir yorum, bir iltifat, diğer ifadeler daha ince olabilir. Mesela bir diğerinin yaptıklarına ilgi gösterme, ilkeleri kibarlıkla ve sabırla öğretme, hasta ya da evden çıkamayan birisini ziyaret etme gibi. Bu sözler ve eylemler ve başka pek çok şey sevgiyi bildirebilir. Meşhur Amerikalı yazar ve öğretim üyesi Dale Carnegie, her insanın içinde yalnız olan ya da cesareti kırılmış bir insanı samimiyetle takdir edecek birkaç söz söyleyerek dünyanın tüm mutluluğunu artıracak güç olduğuna inandı. O, belki yarın bugün söylediğiniz nazik sözleri unutacaksınız. Ama bunları duyan kişi o sözleri hayatı boyunca sevgiyle anacaktır dedi. Şimdi, hatta bugün aile üyelerimiz, arkadaşlarımız, çok az tanıdıklarımız ya da bize tamamen yabancı olanlar dahil Tanrı'nın tüm çocuklarına sevgi göstermeye başlayacağımızı umuyorum. Her sabah kalktığımızda yolumuza çıkan her şeye sevgi ve nezaketle cevap vermeyi kararlaştıralım. Kardeşlerim, Tanrı'nın bizler için olan sevgisi akıl almaz derecededir. Bu sevgi sayesinde O, bize sonsuz hayata kavuşabilmemiz için bizim uğrumuza canını verecek kadar çok seven oğlunu gönderdi. Bu eşsiz armağanı anlamaya başladıkça kalplerimiz ebedi babaya, kurtarıcımıza ve tüm insanlığa karşı sevgiyle dolacaktır. Bunun olması için samimiyetle dua ediyorum. Cennetteki babam, senin hep burada ve orada olduğun için minnettarım. İsa Mesih'in kutsal adıyla. Amin.
Our dear Father in heaven, we bow our heads before Thee in gratitude for what we have heard and felt this day.
Ve şükranla.
We thank Thee for the counsel we have just received.
Bugün duyduğumuz tüm önerileri, tüm öğretileri duyduğumuz bu öğretiler için sana şükürler olsun. Sana şükrederiz ki bizleri cesaretlendiren bu cümlelerin, burada kullanılan öğretilerin hepsi için ve onun İsa Mesih'in sacrifice'ı için, kefareti için sana şükürler olsun. Sana dua ederiz ki sevgiyi ve zevki bu dünyamızdaki şeyleri tadabilelim ve dua ederiz ki senin oğlun İsa Mesih'in adıyla. Amin.
This has been a broadcast of the 184th.
İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 184. yıllık genel konferansının yayınını dinlediniz. Konuşmacılar kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiştir. Müzik Mormon Tabernacle Korosu tarafından sunulmuştur. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.